bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sefiller 1. Victor Hugo. Altın Kalem Klasik Romanlar. Hayat Neşriyat. İstanbul 1969. Türkçe'ye çeviren Nesrin Altınova. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Victor Hugo. Bir gün Paris'te bir yayın evinin kapısından içeri 13-14 yaşlarında bir çocuk giriyordu. Koltuğunun altında bir tomar yazı vardı. Şiirlerim dedi. Bastırmak istiyorum. Yayın evi sahibi gülümsemekten kendini alamadı. Yalnız kendine pek güvenir gibi görünen, biraz da kaşları çatık, göğsü ileride, böbürlenir gibi konuşan bu çocuğu kırmamak için tatlı bir sesle ''Şiir satılmıyor ki oğlum'' dedi. Çocuk ''Benim şiirlerim satılır'' dedi. Sonra bu konu üzerinde daha uzun boylu bir tartışmaya girişmek istemiyormuş gibi bir tavırla kaşlarını biraz daha çattı. ''Hata ettiniz.'' Bu ilk şiirlerimi basacak olsaydınız, bundan sonraki bütün eserlerimin basım hakkını size verecektim. Büyük bir servet kaybettiniz. Topuklarının üzerinde dönerek yürüyüp gitti. Kitapçı çocuğun arkasından alaylı alaylı güldüyse de, o anda gerçekten hata ettiğini muhakkak yıllardan sonra anlamıştır. Çünkü bu gencecik şair, ilerinin büyük dahi yazarı Victor Hugo'ydu. Birkaç yıl sonra 17 yaşındaki bir delikanlının bir edebiyat dergisi kurduğunu görenler de gene şaştılar. Conservateur Littéraire adındaki bu derginin sahibi olan hevesli delikanlı kısa zamanda şaşkınlıkları hayranlığa doğru çevirdi. 20 yaşında ilk şiir kitabını yayımladığı zaman ancak hayranlık uyandırdı çünkü onun dehası artık kabul edilmişti. Bir yıl sonra 1823 An Disland adındaki ilk romanı çıkıyordu. 1826'da ikinci bir roman, Büyük Jargal. Bir yıl sonra ilk tiyatro eseri Cromwell. Böylece Victor Hugo daha 25 yaşındayken ileride uğraşacağı üç edebiyat alanından da birer eser vermiş bulunuyordu. Genç yazar ilk tiyatro eseriyle sahneye ilk romantik oyunu getiriyordu. 1830'da da ikinci tiyatro eseri olan Hernani'nin oynanmasıyla edebiyat dünyasında bir kavga koptu. Victor Hugo romantik akımın önderliğini ele aldı. Böylece 17 yaşında bir edebiyat dergisi kuran genç şair, 28 yaşında da yeni bir edebiyat akımını kurmuş oluyordu. Renkli bir çocukluk. Victor Marie Hugo 26 Şubat 1802'de Doğu Fransa'da Besançon şehrinde doğdu. Babası bir yüzbaşıydı, sonra generalliğe kadar yükselmiştir. Annesi bir kaptanın kızıydı. Küçük Hugo'nun ilk çocukluk günleri pek renkli, heyecanlı geçti. Babası Napolyon'un ordularıyla oradan oraya gidiyordu. Böylece Victor Hugo, 6 yaşındayken İtalya'da 9-10 yaşları arasında İspanya'da yaşadı. Bu güneşli ülkelerin parlak renkleri, göz kamaştırıcı ışıltıları onda ilk şiir duygularını doğurmaktan geri kalmadı. Duygulu, akıllı çocuk gene oralarda eski sanat eserlerini merakla seyrediyor, onların kendisi için bilinmezliklerle dolu güzellikleri karşısında hayalini işletiyordu. İlk romantik duyguları böyle gelişti. Babası onu da kendisi gibi asker yapmak istiyordu, eğitimini bu yol üzerine yöneltmişti. Victor ise askerliğe heves etmekle birlikte edebiyatın kendisini gittikçe daha çok sardığını görüyordu. Daha çocuk denecek yaşta bir edebiyat dergisi kurduğu gün ise yolunu kesin olarak çizmiş bulunuyordu. Ondan sonra da yukarıda gördüğümüz gibi bu yoldaki adımlarını çabuk çabuk atmaya başladı. İlk aşk. Duygulu çocuk, romantik şair elbette ki genç yaşta bir kızı sevecekti. Onun sevgisi de pek olağan olarak çocukluk arkadaşlarından birinin üzerinde toplanmıştı. Fuşelerin kızı Adele'i seviyordu. Bu aşkta da pek sık görülen bir durum ortaya çıktı. Kızın annesi eli ekmek tutmamış bir delikanlıya kızını vermek istemiyordu. Oğlanın annesi ise oğlunu yere göğe sığdıramadığı için ona daha yüksek bir aileden kız almak sevdasındaydı. Kadıncağız bu konuda son sözü söyleyemeden oğlu daha 19 yaşındayken öldü. Bunun üzerine General Hugo da eskiden beri sevdiği bir kadınla bir arada yaşamaya başladı. Genç şair tek başına kalmış, babasından yardım göremeyince bir tavan arası odasına sığınmıştı. O günlerdeki yaşayışını daha sonra Sefillilerin Marius'unda canlandırmıştır. Victor Hugo'nun bu sıkıntılı durumunda imdadına sanat perisi yetişti. Genç şairin şiirleri bir yarışmada armağan kazanmıştı. Yayın evleri ona kapılarını açtılar. Hugo da eline ilk geçen parayla sevgilisine kavuştu, evlendi. 1822. İlk yıllar mutlu geçti. Genç şair sanatının, aşkının göklerinde uçuyordu. Yalnız para sıkıntısı kendini göstermekte gecikmedi. Şair ne kadar ünlü olursa olsun bir şiir kitabının getireceği kazanç sınırlıydı. Para sıkıntısıyla birlikte karı koca geçimsizlikleri de başladı. Bu bunalımlı yıllar hayli uzun sürdü. En sonunda Ernani'nin başarısı üzerine Hugo'lar paraca ferahlığa ulaştılar. Üst üste 45 temsil veren bu oyun yazarına hayli para getirmişti. Yasak aşk. Bu görünüşte mutlu hayat 20 yıl kadar sürdü. Şair bu arada ilk büyük romanı olan Notre Dame de Paris'i 1830, Marion de Lorme, Le Roi s'amuse, Kral Eğleniyor, Lucrèce Borgia, Rue Blas, Le Burgrave gibi tiyatro eserlerini yazmıştı. O sırada 1843 büyük bir facia yazarın hayatına da sanatına da gölge düşürdü. Yetişkin kızı Leopold'in Sen Irmağındaki bir kayık kazasında boğuldu. Ondan sonra 10 yıl 1843-1852 arası Victor Hugo hiçbir eser vermedi. Gene bu sıralarda siyasi ihtiraslara da kapılmış, sırasıyla kralcı, Napolyoncu olmuş, en sonunda da hepsinden daha büyük bir güçle kendini Cumhuriyet Demokrasi davasına vermişti. 1841'de akademi üyesi oldu, 1845'te Asılzadeler Kurulu'na üye atandı. Bu sıralarda evlilik mutluluğu da iyice gölgelendi. Adèle Hugo, kocasının arkadaşı ünlü eleştirmeci Sainte-Beuve'e karşı yakınlık gösteriyordu. Hugo da tiyatro artisti Juliet Drouet ile ilgilenmeye başlamıştı. Karı kocayı ayıran bu iki yasak aşk onları kendi bakımlarından mutlu ettiyse de Hugo'ların yuvası bir daha diriliğe kavuşamadı. Sürgünde 18 yıl. Hugo 1848'de muhafazakarlar listesinden milletvekili seçilmişti. Yalnız ilerici düşünceleri, özgürlükten yana olan görüşleri dolayısıyla sık sık hükümetin, Kral 3. Napolyon'un karşısına dikiliyordu. 1851 aralığında kralın meclisi kapatması üzerine birçokları gibi Hugo da sürgüne gönderildi. Şair önce Belçika'da sonra İngiltere'de geçirdiği 18 yıllık sürgün hayatında birçok eser verdi ki Les Misérables, Sefiller bunların başında gelir. Hugo bu en büyük, en güçlü romanına daha sürgüne gitmeden çok önce 1845'te Les Misères, Sefaletler adıyla başlamıştı. O sıralarda toplumdaki sefaletleri acı acı kınıyor, bunların düzeltilmesini istiyordu. Hugo sonradan Sefiller adını verdiği bu romanı üzerinde Guernesey'deki sürgün yıllarında uzun uzun çalıştı. Bu muazzam eser çeşitli aralıklarla kesilen 14 yıllık bir çalışmadan sonra 1860'da tamamlandı. 1862'de Paris'te 10 küçük cilt halinde yayımlandı. Hugo Fransa'ya ancak 3. Napolyon tahttan indirildikten sonra 1870'te döndü. Büyük bir halk kahramanı, Cumhuriyet Savaşçısı olarak karşılandı. 1876'da Paris'ten senato üyesi seçildi. 1878 sonunda hastalandı, 23 Mayıs 1885'te Paris'te öldü. Ömrünün son 7 yılını verimsiz geçirdiyse de 1852-1878 yılları arasında o kadar çok şey yazmıştı ki gene her yıl bir eseri yayımlanıyordu. Ölümünden sonra da yıllarca yeni eserleri bulunup basılmış, en son olarak 1961'de 1000 franc de récompense, 1000 frank mükafat adındaki bir tiyatro eseri ilk defa sahneye konulmuştur. Böylece 19. yüzyılın başında dünyaya gelen bu dahi yazar değerini, varlığını, sanatını günümüze kadar sürdürmüştür. Çünkü onun her eserinde ölümsüz gerçekler dile gelmiş, bütün ruhuyla insan konuşmuştur. O insana, gerçeğe, tabiata aşıktı. Yazar ancak gerçekten öğüt almalı, tabiattan esinlenmelidir derdi. Hugo'nun büyüklüğünü bu sözüyle özetleyebiliriz. V.G. Yeryüzünde kanunlar, gelenekler yoluyla medeniyetin ortasında suni olarak cehennemler yaratan, Tanrı vergisi kaderi uğursuz bir insan eliyle karıştıran bir toplum lanetlemesi bulundukça, yüzyılımızın başlıca üç meselesi, erkeğin yoksulluk yüzünden alçalması, kadının açlık yüzünden düşmesi, çocuğun okumamışlık yüzünden kabiliyetlerinin mahvolması, halledilmedikçe, bazı bölgelerde toplumun insanları boğması mümkün oldukça, başka deyimle daha geniş bir açıdan, yeryüzünde cehalet, sefalet bulundukça bu gibi kitaplar yararsız olmayacaktır. Victor Hugo. Romandaki başlıca kişiler. 1. cilt. Charles François Bienvenu Myriel, Piskopos. Baptistin, kız kardeşi. Magloire, Piskopos'un hizmetçisi. Jacques Labar, hancı. Jean Valjean, dev yapılı, iyi kalpli bir adam, kürek mahkumu. Madeleine Baba, Jean Valjean'ın takma adı. Fantine, düşmüş bir kadın, Jean Valjean onu korur. Cosette, Fantine'in kızı. Félix Tholomyès, Cosette'in babası. Listolier, Fameuil, Blachevelle, Félix'le birlikte dört çapkın delikanlıdan üçü. Dahlia, Listolier'in sevgilisi. Zéphine, Fameuil'in sevgilisi. Favori, Blachevelle'in sevgilisi. Thénardier, Fantine'in Cosette'e emanet bıraktığı hancı. Javert, polis müfettişi Jean Valjean'dan kuşkulanır. Fauchelevent Baba, yabancı bir arabacı Jean Valjean onu arabanın altından kurtarır. Marguerite, Fantine'in komşusu. Simplice, Perpétue, Madeleine Baba'nın kurduğu hastanede hasta bakıcı hemşireler. Jean Mathieu, Jean Valjean'ın benzeri. Brevet, Chenildieu, Cochepaille, Jean Valjean'ın davasında tanıklar. Gavroche, Parisli sokak çocuğu. Marius, hukuk öğrencisi, Cosette'i sever. Pommerce, Marius'un babası. Gillenormand, Marius'un annesinin babası. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, ABC Dostları Derneği'nin ileri gelen üyeleri. Babe, Gölmer, Claxou, Montparnasse, dört kişilik bir çete. Jondrette, Thénardier'in takma adı. Eponine, Jondrette, Thénardier'in kızı. Birinci bölüm, Fantine. Birinci kitap, Doğru Bir Adam. 1. B. Myriel. 1815'te B. Charles François Bienvenu Myriel din piskoposuydu. 75 yaşlarında bir ihtiyardı. Dindeki görevinde 1806'dan beri bulunuyordu. Bizim anlatacaklarımızın aslıyla bu ayrıntının hiçbir ilgisi bulunmamakla beraber, tam gerçeği açıklama bakımından da olsa psikoposluk bölgesine geldiğinde hakkında dolaşan söylentileri belirtmek faydadan uzak değildir. Doğru, yanlış, kişiler hakkında söylenenler, çoğu zaman onların hayatında, özellikle kaderlerinde, davranışları kadar yer tutar. B. Myriel, ex-parlamentosu üyelerinden birinin oğluydu, soydan asildi. Hakkındaki söylentilere göre babası oğlunu kendi memuriyetine varis etmeyi düşündüğünden, parlamentoda görev alan aileler arasında yaygın olan bir geleneğe uyarak, onu pek genç çağda 18-20 yaşında evlendirmişti. Charles Myriel'in bu evliliğe rağmen kendisinden çok bahsettirdiği söylenir. Hayli kısa boylu olmakla beraber yakışıklı, zarif, nazik, nüktedandı. Hayatının ilk parçası bütünüyle zevk ve eğlence içinde geçmişti. Fransız devrimi gelip çattı, olaylar birbirini kovaladı, parçalanan, kovulan, takip edilen parlamentolu aileler dağıldı. Devrimin hemen ilk günlerinde B. Charles Myriel İtalya'ya göç etti. Uzun süreden beri göğüs hastalığı çeken karısı orada öldü. Zaten hiç çocukları da olmamıştı. Bundan sonra B. Myriel'in kaderinde neler oldu? Eski Fransız toplumunun yıkılması, ailesinin mahvolması, belki de dehşetin verdiği heybetle bunları uzaktan görebilen göçmenler için daha da korkunç görünen 93'ün feci manzaraları onda feragat ve inziva fikirlerini mi uyandırmıştı? Yaşayışını dolduran o eğlencelerin, sevginin ortasında birdenbire genel felaketlerin hayatına, servetine vurarak sarsamayacağı insanı bazen kalbinden vurarak deviren şu gizli, korkunç darbelerden birine mi çarpılmıştı? Kimse ne olduğunu söyleyemezdi. Bütün bilinen şuydu ki İtalya'dan döndüğünde rahipti. 1804'te B. Myriel, B. Brignol de köy papazıydı. Artık yaşlanmıştı, derin bir inzivada yaşıyordu. Taç giyme günlerine doğru şimdi pek hatırlanmayan, kendi ruhani bölgesiyle ilgili bir iş için Paris'e gitmiş. Kilisesine bağlı cemaatinin işi için ricada bulunmak üzere daha başka kudretli kişiler arasında Kardinal B. Fechet'e başvurmuş. İmparator dayısını ziyarete geldiği bir gün bekleme odasında Sayın Papaz Haşmet Meab'ın yolu üzerinde bulunuyormuş. İmparator bu yaşlı adamın kendisine oldukça merakla baktığını görünce dönüp sert bir tavırla ''Bana bakan bu Allah'lık ihtiyar kimdir?'' diye sormuş. B. Myriel, ''Haşmet Meab'' demiş, ''Siz zavallı bu ihtiyara bakıyorsunuz, bense bir büyük adama bakıyorum. Her ikimiz de durumdan yararlanabiliriz.'' İmparator hemen o akşam kardinale papazın adını sormuş. Bir süre sonra din piskoposu tayin edildiğini öğrenince B. Myriel çok şaşırmış. Zaten B. Myriel'in hayatının ilk bölümü hakkında söylenen hikayelerinde ne kadarı gerçekti, bunu kimse bilemiyordu. Onun ailesini devrimden önce pek az aile tanımıştı. Konuşan çok çene, düşünen pek az kafa bulunan küçük bir şehre yeni gelen herkesin akıbetine B. Myriel de uğrayacaktı. Piskopos olmasına rağmen, daha doğrusu piskopos olduğu için buna katlanacaktı. Ama aslında adının karıştırıldığı söylentiler belki de sadece birer söylentiydi. Kuru gürültü, boş laf, asılsız sözdü. Söz bile değil, Güneylilerin o canlı dilleriyle dedikleri gibi palavra. Ne olduysa oldu, B. Myriel 9 yıl piskoposluk ettikten, dinde oturduktan sonra ilk anlarda küçük şehirleri, küçük insanları meşgul eden bütün bu dedikodular, söyleşme konuları unutuldu gitti. Bundan söz etmeye, hatta hatırlamaya kimse cesaret edemezdi. Bay Myriel dine yanında bir yaşlı kızla Bayan Baptistin'le gelmişti. Kendisinden 10 yaş küçük kız kardeşiydi bu. Hizmetçi olarak da sadece Baptistin'le yaşıt Bayan Magloire adında bir hizmetçileri vardı. Papaz Efendi'nin hizmetçisi olduktan sonra şimdi küçük hanımın oda hizmetçisiyle Efendi Hazretlerinin kahya kadını olarak ikili bir ünvan taşıyordu. Bayan Baptiste'in uzun boylu, soluk benizli, zayıf yapılı, halim selim bir kimseydi. Saygıdeğer kelimesinin ideal karşılığını canlandırıyordu. Çünkü bir kadın sayın olabilmek için ana olmak zorundaymış gibidir. Hiçbir zaman güzel olmamıştı. Hayır işleriyle dopdolu geçen hayatı ona en sonunda bir beyazlık, aydınlık havası vermişti. Yaşlandıkça da adeta iyiliğin güzelliğine erişmişti. Gençliğinde sıskalık olan bu hal, olgunluk çağında saydamlığa dönmüştü. Bu saydamlık da meleği ortaya çıkarıyordu. Bir bakire olmaktan çok bir ruhtu. Benliği gölgeden meydana gelmiş gibiydi. Ancak cinsiyetini belirtecek kadar biçimi vardı. Işık dolu bir madde parçası. Daima önüne bakan iri gözler. Bir ruhun yerde kalabilmesi için bir bahane. Bayan Magloire ufak tefek bir ihtiyardı. Beyaz, etli canlı, şişman, telaşlı. Faaliyetinden sonra da astma hastalığından ötürü daima soluk soluğa. Gelişinde Bay Miriel'i imparatorluk fermanında gösterilmesi istenen itibarla Piskoposluk Sarayı'na yerleştirdiler. Bu fermanda Piskopos Karargah Mareşali'nden hemen sonra gelir. Belediye başkanı ile kaymakam onu ziyarete ilk gelenler oldu. O da ilk önce generalle valiye nezaket ziyaretinde bulundu. Yerleşme bittiğinde şehir Piskopos'un faaliyetini bekledi. 2. Bay Miriel, Sayın Bienvenue oluyor. Din Piskoposluk Sarayı hastaneye bitişikti. 1712'de din piskoposu olan Paris Üniversitesi İlahiyat Doktoru, Limor Rahibi Sayın Henri Puget tarafından geçen yüzyılın başlangıcında yaptırılmış geniş güzel bir konaktı. Bu saray gerçek bir asılzade eviydi. Burada her şey azametliydi, piskoposun özel dairesi, salonlar, odalar, eski Floransa modasına uygun kemerli geçitleriyle geniş tören avlusu, şahane ağaçlar dikilmiş bahçeler, her şey. Zemin katta bahçeye açılan uzun muhteşem bir galeri biçimindeki yemek salonunda Sayın Henri Puget 29 Temmuz 1714'te Ambrun Başpiskopos Prensi Charles Brûlard de Genly, Grasse Piskoposu Antoine de Mesgrigny, Fransa Başrahibi Philippe de Vendôme, Vans Piskopos Baronu François de Berton de Crillon, Glandev Piskoposu César de Sabran de Forcalquier, özel kilisenin rahibi, kralın özel vaazı, Senes Piskopos Senyörü Jean Soanen gibi sayın din adamlarına bir ziyafet vermişti. Bu önemli tarih 29 Temmuz 1714 beyaz mermer bir masaya altın harflerle kazıldı. Hastane küçük bir bahçesi olan tek katlı dar basık bir evdi. Gelişinden 3 gün sonra Piskopos hastaneyi ziyarete gitti. Ziyaretin sonunda evine kadar gelmesini müdürden rica etti. ''Şu anda kaç hastanız var müdür bey?'' diye sordu. ''26 efendim.'' Piskopos ''Ben de o kadar saymıştım.'' dedi. ''Müdür, yataklar birbirine pek sıkışık durumda. Ben de aynı şeyi fark ettim. Salonlar odadan başka şey değil, zorlukla havalandırılıyor. Bana da öyle geldi.'' ''Sonra biraz güneş açtığında nekaat devresindekiler için bahçe çok küçük. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Salgınlarda bu yıl tüfüs salgını vardı, 2 yıl önce de sıtma baş gösterdi. Bazen 100 hasta oluyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz.'' ''Benim de aklıma aynı şey geldi.''